Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programına hoş geldiniz. Bu akşam arkadaşlarımla birlikte bağnazlık konusundan bahsedeceğiz. İlk olarak sözü Yasemin'e veriyorum.
Teşekkür ederim. Ben hocamızın çok güzel açıklamaları var. Onlarla başlamak istiyorum. İslam güzelliktir, sevgidir, nezakettir, afifliktir, kalitedir, sanattır, estetiktir. Müslüman demek dünyanın en kaliteli insanı demektir. İnsan aklının alabileceği en akılcı, en güzel hayat şekli nedir dersen İslam'dır. Allah neden Osmanlı'yı kurdurdu? Çünkü Kur'an'a çok titizlerdi. Bağnazlık yoktu. Sevgi dolardı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın için dünya hakimiyeti verdi. Sanat, estetik, bilim, sevgi her yeri kaplamıştı. Müslümanların en kısa sürede çok kaliteli insanlar olması hayati. Kaliteyi ön plana almaları, bilime, sanata, sevgiye önem vermeleri, barışçıl olmaları çok önemli. Bağnazlık ve kalitesizlik çok büyük bir tehlikedir. Sevgisizlik çok büyük bir tehlikedir. Bağnazlıkla dünya huzur içinde olmaz, rahat yaşayamazsınız. Kur'an İslamlığı, Kur'an'a uygun bir hayatla rahat edebilirsiniz.
Maşallah. Sen buradan hocamızın sözlerini okuyunca Kur'an ayetleri aklıma geldi. Allah Kur'an'da yaklaşık anlamında söyleyeceğim, ziynetleriniz takını mescitlere girin diye bildiriyor. Bizi yani Kur'an'ın geleneksel anlayışında, İslam geleneksel İslam anlayışında Müslümanları hep giyimleri daha böyle kalitesi düşük, kıyafetleri, giyimleri, konuşmaları o şekilde bilinir. Halbuki Kur'an'da bu şekilde bir Müslümanlık anlayışı yok. Allah hep en güzel evet, kıyafetleri, en bakımlı, en temiz halleri, mescitlere temiz girilmesini öğütlüyor Allah. Müslümanları yiyeceklerin hep temizliğini, güzel olanlarını yemelerini Allah öğütlüyor. O yüzden Kur'an'daki Müslüman anlayışıyla toplumda şimdiye kadar empoze edilmeye çalışılan Müslüman anlayışı birbirinden çok farklı. Bizim de amacımız inşallah Peygamberimizin döneminde yaşandığı gibi İslam ahlakının dünyada şu an hakim olması. İnşallah. Eğer bunu başarabilirsek inşallah dünyada Müslümanlar çok rahat edecekler. Çünkü aksi olan daha alt kalite bir Müslüman anlayışı eğer dünyada geliştirirse ki şu anda genel olan hakim inanç o. Evet. O zaman Müslümanlar çok acı çekiyorlar, çok zulüm çekiyorlar. Çünkü böyle bir anlayışı ne Amerika ne Avrupa yani gelişmiş Batı devletleri böyle bir yaşam tarzını istemezler ki zaten tabii istenmemesi gerekir. Müslümanlar zaten böyle bir yaşam tarzını hak etmiyorlar.
Tabii, Müslümanları bir korku oluşturuyor onların
evet,
üzerinde.
Evet tabii. Müslümanların kendisi de zaten bunu istemez ama Allah'ın hikmeti bir şekilde böyle olması gerekiyormuş gibi bağnazlar tarafından bu şekilde İslamiyet öğretilmiş. Ama bunu işte şu anda ahir zamanda hocamızın anlatımlarının da inşallah katkısıyla bunu ortadan kaldırıp Müslümanlara olan nefretin kinin ortadan kalkmasına vesile olacaktır. Kur'an'ın tam doğru şekilde peygamberimizin zamanında olduğu gibi yaşanmasıyla inşallah bu öfke bu nefret de ortadan kalkacaktır. Çünkü dikkat ederseniz savaşların genel bakıldığında Müslümanları hep ezmeye yönelik. Çünkü daha kendilerinden alt bir insan modeli olarak görüyorlar ve öyle gördüklerinde de hep ezme hissi içlerinde oluşuyor. Bunun ortadan kalkmasının tek yolu da Müslümanların Allah'ın emrettiği gibi Kur'an'daki ahlakı tam anlamıyla yaşamaları. Aksi takdirde bundan başka bir şekilde kurtuluş yolu olmaz gibi görünüyor. Çünkü Allah'ın dediği yapılmamış oluyor zaten. Allah'ın söylediği, emredildiği yapılırsa Müslümanlar çok rahat yaşarlar inşallah.
Yani insan kendi fıtratına bir baksın, insanın fıtratına bir bakalım. İnsanlar sevgiden hoşlanıyor. Yani sevgi sözü duymaktan hoşlanıyorlar. Sevgi gösterilmesinden hoşlanıyorlar. Yumuşak başlılıktan hoşlanıyorlar. Sanattan hoşlanıyorlar. Mesela bir kelebeği gördüğünde bir insanın hoşuna gidiyor. Evet. Bir kuşu gördüğünde ondaki sanat hoşuna gidiyor. Hayran kalıyor. İnsanlar özgürlüğü seviyorlar. Kısıtlanmaktan hoşlanmıyorlar. Hiçbir insan fıtratında yoktur kısıtlanıp. İşte eve kapatılmak, işte şey yapılmak öyle bir şey yoktur. O yüzden yani hapishaneleri sevmez insanlar. Yani o fıtrata uygun değildir çünkü. Şimdi Allah bir din yaratıyor. O mutlaka o fıtrata uygun oluyor. İnsanı zaten o dinin fıtratına göre yaratıyor. Yani o dini ona uygun yaratıyor Allah. Ve o din içinde insanın rahat edebileceği, mutlu olabileceği her şey oluyor. Gerçekten İslam dinine baktığımızda, Kur'an'a baktığımızda insanı mutlu edecek her şeyi görüyoruz. Mesela Allah'ın mucize olarak yarattığı şeyler oluyor. Biz burada da daha önce konuştuk. Allah'ı anıyoruz, ferahlık geliyor. Allah diyor ki vicdan rahatlığından ve vicdanın sesinden bahsediyor. Hakikaten onu uyuyoruz, mutluluk geliyor. Birbirinizi sevin diyor Allah. Birbirimizi sevince, kaynaşınca, bütünleşince, birlik olunca bereket geliyor. Şükredin diyor Allah, onun karşılığında nimet veriyor. Şimdi hep güzellikler var. Allah diyor ki yere göğe bakmazlar mı? Şimdi yere göğe bakıyoruz ve ihtişam ve güzellik bizi etkiliyor, hoşumuza gidiyor. O yüzden hocamızın yıllardır iman hakikatleri çalışmaları var. Yani oradaki o detay, oradaki o sanat estetik hoşumuza gidiyor. Bunlarla mutlu oluyor mesela insan. Mesela Kur'an'a bakıyoruz, kadın çok yüceltilmiş. Ama çok yüceltilmiş. Her yerde üstün tutulmuş, her yerde korunmuş. Ama bu yani her yerde de ön planda ayrıca yani Müslüman kadınlar mesela Müslüman erkekler gibi aynı sorumluluklara sahip. Fakat aynı zamanda yönetici, idareci her türlü göreve sahip o anlamda, her türlü sorumluluğa sahip. Fakat aynı zamanda çok fazla korunuyor. Allah çiçeğe benzetiyor. O narinliği tarif ediyor Allah. Mesela çiçeği insan nasıl korur? Dışarıda şey yaptığında, dışarıda bir çiçek baktığında, çiçek bakanlar bilir, çok narindir. Her şeyden hemen etkilenir. Ona benzetiyor. O narinliği Allah örnek vererek tanıtıyor. Şimdi demek ki Allah Kur'an'da bir insanın fıtratına uygun olan her şeyi anlatmış. Barışı anlatmış. Mesela barış yurduna girin diyor Allah. Barışın güzelliğini anlatmış. Demek ki İslam olan kişi, Müslüman olan kişi o fıtrata güzellikle uyup Kur'an'a çok uygun. Yani kendi fıtratında olanı görüyor orada ve onu uyguluyor. Şimdi bağnazlığa baktığımızda bunun tam tersi bir ruh hali var. Her şey bu anlamda kısıtlanmış. Yani kadının durumu belli. Zaten kadının durumu yok. Yani son derece aşağılanıyor. Yani her türlü olumsuzluk, mesela barış yerine savaş, güzellik sevgi yerine nefret, bunların yaygınlaşması söz konusu. Böyle bir din üretilmiş. Belli ki bu gerçek bir din olamaz. Yani insanın fıtratına aykırı, Allah'ın yaratma amacına aykırı. Allah sevgi üzerine yaratıyor bu dünyayı. Buna tamamen aykırı. Şimdi buradan ilk başta zaten şüphelenmek gerekiyor. Bu Allah'ın yarattığı bir din olamaz. Din, Ayşe de söyledi şimdi, Peygamberimiz Kur'an'ı tebliğ etti, Kur'an'ı uyguladı. Bizim de dinimiz Kur'an'dır. Yani biz Kur'an'a baktığımızda İslam dininin bütününü görürüz. Her şey açıklanmıştır ve her şeyi buluruz. Yani biz o karakterimizde, ruhumuzda olan her şeyi de buluruz Kur'an'da. Nasıl yaşamamız gerektiğini anlarız. Allah'ın rızası ne demektir onu anlarız. Nasıl bir hayat şekli olması gerekir mesela? Bir insan sevgi dolu mu yaşamalı yoksa nefret içinde mi? Bunu çok rahat ayırt edebiliriz. Dolayısıyla gerçekten İslam deyince Kur'an'a bakmak gerekiyor. Evet. Hurafeler insanları çok yoldan çıkarmış şimdiye kadar. Çok sakıncalı olmuş. Tabii bizim görevimiz de Kur'an'la hatırlatıp insanları bu beladan çekip alabilmek inşallah.
Hocamızın da en bağnazlıkla mücadele eden en etkili kişi dünya çapında. Çünkü baktığımızda dünya çapında başka birisini göremiyoruz bağnazlıkla mücadele eden. Hocamız Allah aşığı ve sürekli sevgiyle konuşuyor. Her konuyu olabilecek dışarıda birçok tartışma programları oluyor, birçok televizyon programları oluyor. Herkes nefret içinde. Birçok konuda çözüm bulmaya çalışıyorlar. Aslında çözüm bulmak da istemiyorlar. O karmaşadan hoşlanıyorlar aslında bir nevi öyle gözüküyor. Bir sonuç çıkmıyor ama hocamız Allah aşığı olduğu için her şeyi de sevgiyle. Mesela her gün çok uzun zamandır her gün Twitter'da hashtag yapıyor. Sevgiyle ilgili bir cümleler söylüyor. O cümleler her gün tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya duyuruluyor. En büyük mücadele de bu aslında yani sevgiyle. Bağnazlar ne yapıyor? Her şeyi yasaklıyor. Sevgi varken nefreti tercih ediyorlar. Mesela müzik varken müzik dinlemenin haram olduğunu söylüyorlar. Halbuki Kur'an'da öyle bir şey yok. Hatta Tevrat'ta, İncil'de de birçok yerde müzikten, dans etmekten bahsediliyor. Onun güzelliği. Çünkü Allah'ın yarattığı bir nimet. İnsan cennette nefsinin istediği her şeyin olacağını söylüyor. Ve insanın nefsinin ruhunun hoşuna gidiyor. Yani ruhuna bir gıda gibi. Müzikte insan çok çok farklı bir haz duyuyor. Hocamız geçen gün yayında söylemişti, birkaç gün önce zannediyorum. Sanatla dedi, müzikle, edebiyatla, onların hepsiyle dedi, insan sevgiyi çok güzel ifade edebilir, güzel ahlakı çok güzel ifade edebilir dedi. Evet, çok mükemmel bir tebliğ yapılır dedi. Çünkü insan hep düşüncelerle, kelimelerle ama hep olumlu, hep sevgiye yönelik bir şey olduğunda, bağnazlıkla en güzel ilmi mücadelede sevgiyi hep ayakta tutup, olumlu söylemlerle, işte sosyal medyada olsun, birbirimizle konuşurken olsun, hatta dün Firavun'la ilgili çok güzel açıklamalarda bulundu hocamız. Firavun'un enaniyetinden bahsetti ve genel o ahlak yapısından bahsetti. Nasıl insanlar züppe uslup, diğer insanları küçük gören bir uslup, alaycı bir uslup kullansa bile Müslümanlar her zaman güzel bir dille cevap vermesi gerekir. Güzel ahlakla cevap vermesi gerekir. O zaman Allah'ın ayetinde de belirttiği gibi kötülüğe iyilikle karşılık verdiğinde bir de bakarsın ki güzel bir dost oluvermiş diye Allah bildiriyor. O kişileri de ancak bu şekilde sevgiyle, güzel ahlakla, ılımlı bir tavırla ancak normal bir tavra getirebiliriz. İnşallah.
Bağnazlıkla
bağnazlık dini diye bir din aslında oluşturmuşlar. Ve Kur'an'la bir alakası yok. Yani sizin de şimdi anlattığınız gibi İslam dini var aslında. Kur'an'da açıklanan, Allah'ın bize emrettiği çok güzel bir din var. Kıyafetiyle güzel, temizliğiyle güzel, nezaketiyle güzel. Şimdi Ayşe kıyafetlerden bahsetti. Ziynetlerinizi takının diye Allah bildiriyor. Aynı zamanda Allah güzel söz söyleyin diye de bildiriyor. Bağnazlarla Müslümanları kıyasladığımızda aslında Allah'ın ne istediği çok açık ortaya çıkıyor. Yani güzel sözlü, nezaketli, tertemiz, mis gibi, fedakar, merhametli bir insan istiyor Allah. Kur'an'da çünkü belirtilen bu. Ama bağnazlık dinine göre, yani hurafelere göre, Kur'an'la çelişen o bağnazların uyduğu dine göre tamamen zıt, daha farklı. Bunların Allah'ın kabul etmeyeceği tarzda nezaketsiz, gene bakımsız, hem yüzüyle, vücuduyla, kıyafetiyle, sözleriyle Kur'an'la çelişen bir yapı olduğunu görüyoruz. Ama Allah'ın istediği güzellik, sizin de şimdi anlattığınız gibi sevgi, yani bağnazlık dini değil.
Evet.
Kendi kafasına göre bir din oluşturup onda sabit fikirli olan bir insan istemiyor Allah. Allah kural koymuş. Allah bize Kur'an nimetini yaratmış. Kur'an'ımız var bizim ve o kurallara göre hayatımızı devam ettiriyoruz. Yani kendi aklımıza göre bir şey üretip onun doğru olduğuna sabitlenip ve onu daha da hatta bazı hocamız eleştirilerde de bulunuyor. Ona göre hayatını devam ettirmek değil. Allah doğruyu bize yaratmış. Ona göre devam etmeniz gerekiyor. Bu da bağnazlık değil. Hep güzellik, hep sevgi, nezaket. Zaten bir insanı düşünün, İslam'ı hiç tanımayan ateist olabilir, Hristiyan, Musevi olabilir. Bu kişilerin İslam'a ancak böyle yaklaşacağını da anlıyoruz. Yani bağnazlıkla değil, sevgiyle, nezaketle, gerçek olan Allah'ın istediği dinle ancak Müslüman olabilirler.
Zaten bağnazların şöyle bir yaklaşımı var. Musevilerle, Hristiyanlarla hiç konuşmayın diyor. İnkar edenlerle de, değil mi? Ateistlerle hiç konuşmayın. O zaman biz nasıl tebliğ edeceğiz, evet, değil mi, İslam'ı? Evet. Yani zaten hocamız söylemişti. Müslüman camiye gidiyor. Zaten dindar. Yani sen onu anlatsan tamam çok güzel, imanı artar ama yani iman edeme yani
nasıl tanıyacak?
Nasıl tanıyacak? Evet. Evet. Ama sen birine vesile olduğun zaman anlatınca birinin imanına vesile olmuş olursun inşallah ki hocamız benim imanımı vesile oldu, Allah razı olsun. Eğer o da böyle yaklaşsaydım, değil mi, diyebilirdi. Hristiyan ben anlatmayacağım diyebilirdi. O zaman Allah korusun ben değil mi ahirette Allah'a hesap veremezdim. Çünkü yanlış bir inanışlara inanıyordum. Evet. Ya tabii ki Allah'a inanıyordum ama o Hristiyanlıkta eklenen bazı yanlış inanışlar var, onlara da inanıyordum. Ama hocamız bana tek tek anlattı o yanlışları, Allah razı olsun. Ve ben imanımı vesile oldu ve Müslüman oldum elhamdülillah. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bu tek bir örnek ki benim gibi yani milyonlarca belki insan var inşallah. Biz yüzlerce örneğini biliyoruz ama bilmediğimiz çok daha fazla kişi var inşallah. Dolayısıyla bu çok önemli oluyor. Yani bu Müslüman değil diye hor görüp ona anlatmamak, konuşmamak çok yanlış olur ki Allah bize birçok ayetinde Müslüman, pardon, Musevilerin ve Hristiyanların içerisinde, kitap ehlinin içerisinde çok samimi kişilerin olduğunu bildirmiş. Onlardan birkaç tanesini okumak istiyorum. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Mesela Hazreti Muhammed'i örnek olarak alıyorlar, peygamberimizi, değil mi, Müslümanlar? Peygamberimiz en büyük örnek bu konuda. Müslümanlar zulüm gördükleri zaman ilk onları Habeşistan'a gönderiyor. Orada değil mi, yönetici Hristiyan, halk da çoğu Hristiyan. O zaman Hristiyanların samimiyetine inanmış olacak ki onları oraya oraya gönderiyor Müslümanları maşallah. Başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz
Kitap ehlinden Allah'a size indirileni ve kendilerine indirileni Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. İnşallah biz onların yanlışlarını bildirmekle yükümlüyüz. Onlar samimi olanlar zaten kabul edip, hocamızın da söylediği gibi İslam'ı kabul edip İslam'a göre yaşıyorlar inşallah.
Allah Kur'an'da şeytandan bahsinde Hristiyanlar izleyenlere sevgi bakımından size en yakın olursunuz diyor. Yine ehli kitap için onlarla evlenirsiniz, yemeklerini yersiniz diyor. Yani o fark olmadığını gösteriyor, sevgi gösterebileceğini. Hocamız örnek olarak vermişti, eşin olarak alıyorsun. Yani sevmediğin bir insanı alamazsın ki. Güvenmediğin bir insanı alamazsın. Yani seviyorsun, güveniyorsun, sırlarını paylaşıyorsun, dost ediniyorsun, şefkat gösteriyorsun, merhamet gösteriyorsun.
Tabii çocuğun annesi oluyor.
Evet. Bunlar olmadan evet. Öyle bir ayrım olmayacağı için. Evet,
başka bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Nisa suresi 94. ayet. Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız zaman gerekli araştırmayı yapın ve size İslam geleneğine göre selam vereni dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak sen mümin değilsin demeyin. Asıl çok ganimet Allah katındadır. Bundan önce siz de böyleydiniz. Allah size lütufta bulundu. Öyleyse iyice açıklık kazandırın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Allah ayette bildiriyor. Bundan önce siz de böyleydiniz diyor. Yani kişinin başka bir kişinin imanı, Allah'a olan yakınlığı konusunda bir yorum yapabilmesi, bunu derecelendirebilmesi mümkün değil. Yani Dani'nin söylediği çok önemli. Sadece Hristiyan ya da Musevi diye değil, Müslümanlar da kendi arasında birbirini, değil mi, yadırgayıp işte bu daha az Müslüman, şu kişi daha çok Müslüman gibi yaklaşımlarda bulunduğunda da yanlış yapmış oluyor.
Tabii meslekler için birçok ayrım
var. Tabii. Yani o zaman işte başı açık, başı kapalı, makyajı az, makyaj çok fazla sınıflandırılabilir ve biz bunun Allah katındaki şeyi sadece Kur'an'a görebiliriz. Yani hiç kimse bunun hakkında bir derecelendirme yapamaz. Eğer öyle olsaydı o zaman hiç kimseye Dani'nin dediği gibi tebliğin gelmemesi gerekirdi. Önemli olan kişinin samimi bir şekilde hani vicdanlı olduğunu görüp zaten sen ona dini anlattığın zaman Allah'ın izniyle vicdanen kanaatinin geleceğini de umut edersin. Önemli olan kişinin buna yakın olup olmadığını fark edip zaten o yönde en güzel tebliği yapmak Allah'ın izniyle. O yüzden de ayette diyor yani siz de böyleydiniz diyor. Sen mümin değilsin demeyin diyor. İnşallah.
Bir ayette, başka bir ayette Allah şöyle bildiriyor. Şeytanla Allah'a sığınıyorum. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır diye Allah bildiriyor. Yani Kur'an'da hiçbir şeyin noksan bırakılmadığını Allah ayetiyle çok açık bize bildirmiş. Yani aradığımız, dünyada yapacağımız, düşündüğümüz, yapmayı amaçladığımız her şey Kur'an'da bize bildirilmiş. Neyin doğru olduğu, neyin yanlış olduğu, neyi yaparsak şeytani bir harekete gireceğimizi ama neyi yaparsak da Kur'an'a göre güzel ahlaklı davranacağımızı aslında Allah bize Kur'an'da bildirmiş. Başka bir ayette Allah şöyle bildiriyor, şeytanın Allah'a sığınıyorum. Maide suresi 104'te, onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denildiğinde atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Peki ya ataları bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor izlerse diyor. Aslında bu ayet çok net açıklıyor bağnaz zihniyeti. Eskiden gelen düşünceler, eskiden gelen fikirler, insanlar arasında yaygınlaşmış hurafeler aslında Kur'an'la bakıldığında onların doğru ya da yanlış olduğu çok açık anlaşılabilir. Onun için bizim esas bakacağımız yer Kur'an oluyor. Bize Allah çok açık ve net olarak bunu söylüyor.
Burada tabii şeyi hatırlatmak gerekiyor hakikaten. Bazı kişiler bunu yanlış anlıyorlar. Biz İslam dinini ılımlılaştırmış, modernleştirmiş evet. falan değiliz. Yani zaten ne haddimize yani bizim bir herhangi bir şey yapmamız. Biz sadece Kur'an'a uyduğumuz için böyle bir hayat yaşıyoruz. Hocamızın bağnazları uyarmasının tek sebebi Kur'an'a uymamaları. Yani Kur'an dışında şeylere başvurmaları ve bu Kur'an dışındaki şeyler genel olarak bir çok büyük bir kısmı gerçekten uydurmalardan oluşuyor. Bu zaten çok büyük bir tehlike. Mesela hocamızın bir tarifi var, çok güzel. Ateiste yaklaşım var hocamızın. Herkes şahit oluyor burada. Gayet yapıcı ve o insanı kazanmaya yönelik. Çünkü onun genel olarak ateistlerin yanlış bir seçim tabii ama genel olarak sorunları hep bağnazlıkla oluyor farkındaysanız. Yani hep öne sürdükleri şeyler ama onlar kadınları aşağılıyorlar diyor ama onlar adam öldürüyorlar diyor. Halbuki İslam dini böyle bir din değil.
bunun onlara anlatılması gerekiyor. Onu anlatabilmek için de önce bir sevgiyi denemek gerekiyor. Yani sevgiyle bir yaklaşmak gerekiyor. Museviler öyle, bakın gerçekten Muhammedi Musevi olan çok fazla insan var. Sırf hocamızın vesilesiyle. Evet. Hocamız bunu anlattı, hemen kanaatleri geldi ve çok değiştiler. Bu insanlar çok iyi bilen, Tevrat'ı çok iyi bilen, son derece kendi dinlerinde dindar olan insanlar. Fakat peygamberimizin hak bir peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Bu çok büyük bir şeydir, çok önemli bir şeydir.
Aslında herkes de görüyor bunu yani.
Canlı yayına çıkıyorlar, Museviler geliyorlar, ateistler geliyorlar, hocamızı çok seviyorlar yani. Bayağı sevgi duyarak ayrılıyorlar buradan.
Aynı şey aslında Mason locaları, tapınakçılar için geçerli oldu. Biliyorsunuz ateizmi yayma yerleriydi bunlar daha önceden. Ki hocamızın o yönde çok eleştirileri vardı geçmiş kitaplarında da. Ne oldu? Hocamız onlarla bir görüştü, konuştu. Gerçek İslam'ı bir anlattı. Şu an Mason localarında Kur'an var.
Maşallah. Yani her Mason localası tabii ki
gerçekten öyle. Yani işte Küba'daki Mason localasına İspanyolca Kur'an istiyorlar bizden. Evet. Gönderiyoruz. Yani hep böyle oradaki insanları dine çekmeye çalışmak ve ne kadar büyük bir kazanç oldu. Evet. Gerçekten çok önemli. Yine hocamızın tarifi plajdaki insan da namaz kılar. Evet. Herhangi bir şey yoktur demişti hocamız. Suya girer çıkar, abdestini alır, orada hemen namaz kılar. İşte üniversite kampüsünde namaz kılar. Kısıtlama yok, onu gösterdi hocamız. Çünkü öyle bir kısıtlama yok Kur'an'da ve bu dinin anlaşılması gerçekten herkesin kazanılması için çok önemli. Çünkü herkes Allah'ı sevebilir, herkes Allah'a yakın olabilir, herkes de dört dörtlük Müslüman olur. Hiçbir kısıtlama yoktur. Bu şekilde bir dinin anlatılması çok elzem şu anda dünyada.
Zaten hocamızın anlatımlarının yani çok etkili olduğunu hayata geçtiğini de görüyoruz. Haberlerde de şahit oluyoruz. Evet. Mesela bu plajdayken namaz kılma konusunu hocamız bayağı anlattı. Evet. Çok üzerinde durdu. Sonra haberlere çıkın bir futbolcu kardeşimiz mesela. Evet, denizdeyken gidiyor hemen namazını kılıyor geliyor. Evet. Ve insanların da ilgisini çekiyor. İnsanlara örnek olmuş oluyor. Allah'ı hatırlatıyor.
Evet, bu şekilde inşallah.
Bir de Kur'an'ı okuduğun zaman kişinin anlamayacağı yönünde bir yanlışlık da var. Yani öncelikle tabii ki Kur'an'ın Arapçası, yani hocamız hep hatırlatır, muazzam bir mucize. Evet. Hem çok da kişi dinlediği zaman çok hoşuna giden Allah'ın bir mucizesi. Ama bir de aynı zamanda kişinin, hocamız hep hatırlatır, kendi anladığı dilde Kur'an'ı okuması çok önemli. Ve Allah yani ayetlerde bildiriyor zaten, adalet sahibi. Bizim anlamayacağımız bir Kur'an'la değil, inşallah bizim anlayacağımız bir Kur'an elhamdülillah göndermiş. Dolayısıyla da kişinin okuması, okuyup anlaması çok önemli. Ancak kişi o şekilde, yani ben nasıl değil mi, Allah beni hesaba çekecek, hepimizi tek tek ahiret günü hesaba çekileceğiz. Biz hepimiz sorumluyuz Kur'an'dan. O zaman Allah bizi anladığımız Kur'an'dan hesaba çekiyor. Yani kişinin bana gelip, yani bir kişiye gidip sen Kur'an'ı okuduğunda anlayamazsın
bana
demesi.
Çok net aynı bu cümleyle.
Allah ayette bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır diyor. Dolayısıyla ben Kur'an okuduğumda Allah'ın izniyle anlarım ve bundan da sorumlu olurum ahirette Allah'a karşı. İnşallah.
Dinin kolaylık dini olduğunu Allah Kur'an'da bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak bir öğüt ve hatırlatma olsun diye indirdik diye Allah bildiriyor. Öyle bir zorluk yok. Allah zaten bunu kolaylaştığını söylüyor. Evet. Hakikaten dini tam anlamıyla yaşayan insan da kolay bir hayat yaşar. Evet. Dini yaşamayan insan asıl. İslam'ı bilmeyen insan asıl zorluk. Dün gece de anlatmıştık.
Evet. Peygamberimizin de Kur'an'da sadece tek bir şikayeti var. Kavminin Kur'an'ı terk ettiğinden bahsediyor. Zaten Kur'an'ı terk ettiği, yani bugün hepimizin konuşmalarının özeti aslında Kur'an'ı terk edildiği için, tam Kur'an ayetleri uygulanmayıp ek hurafeler eklendiği için Kur'an'ın hayatın zorlaşması. Onun için Peygamberimizin bir hadisi de var bu konuda, onu söylemek istiyorum. Ramuz el hadisten, kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin, birbirinizle iyi geçin, ihtilafa düşmeyin. Çok güzel maşallah. Yani asıl Kur'an'a uyulduğunda birbirimizle iyi geçin. Zaten güzel ahlak özelliklerinin tamamı Kur'an'da yazıyor. Hocamız her gün sevgiyi anlatıyor. Demin de hepimiz söyledik. Nefretten uzak durmamız gerektiği ve insanların, Masonlar, Museviler, Hristiyanlar, ateistler, birçok insan, hocamız herkesi kucaklayıcı bir tavır içinde oluyor. O da Kur'an ahlakına uyduğu için yapıyor bunların hepsini. Bağnazlıkla da en büyük mücadeleyi yapan yine hocamız. Biz de aynı yolu izlersek ve diğer insanlar da aynı yolu izlerse çok büyük bir başarı elde ederiz. Herkes çok huzurlu ve mutlu bir hayat yaşar. İnşallah. Çünkü tek kişi, her zaman söylediğimiz bir şey, tek kişi ne yapabilir diye düşünmemek gerekiyor. Hocamız tek başına çok büyük mücadelelerde bulundu, ilmi mücadelede ve çok güzel sonuçlar elde etti dünya çapında. Biz de yaparsak aynısını daha güçlü olur. Bizden örnek alıp diğer insanlar da yaparsa, çünkü herkesin yapabileceği bir şey var. En azından hocamız soruyorlar, ne yapabiliriz mücadele için? Kitap alıp dağıtırsınız diyor hocamız. Yani çünkü çok önemli. Bağnazlık kitabı var hocamızın. İçinde her türlü bilgi var. Nasıl hurafelerden bahsediyor, nasıl onlardan arınabilir, Kur'an'ın güzelliği, kadının üstün tutulması, sanatın, estetiğin, kalitenin güzelliği, insana kattığı zevk, huşu, huzur, Allah'ı anmanın güzelliği. Onların hepsini çok rahatlıkla anlayabiliyoruz bunlardan.
Ben o hatırlatmayı yapacaktım. Pardon, hazır lafı gelmişken. Biz tabii burada detaya giremiyoruz. Bağnazların dininin nasıl, nereden kaynaklandığını o kadar hani şeylerle ve bunlara Kur'an'dan cevaplar. Çünkü çok vakit alacak bir şey. Yani gireriz de vakit aldığı için. Hocamızın bu kitabını mutlaka kardeşlerimiz okusunlar. Karanlık, Tehlike, Bağnazlık. Bu kitabın tamamı internette var. Ve burada bağnazların dini de çok detaylı tarif ediliyor. Bunun kaynağı nedir? Evet. Neden adam öldürüyor? Neden kadın ikinci sınıf? Neden hayvanları sevmezler? Neden pisler? Mesela her türlü detay. Ve bunların hepsine Kur'an'dan verilmiş cevaplar var. Neden Hristiyan ve Musevilere karşılar mesela? Bunların hepsine bütün cevaplar Kur'an'dan veriliyor bu kitapta. Çok önemli. O yüzden hem kardeşlerimizin derin bilgisi olması açısından, hem insanların gerçekten bizim mücadelemizi, hocamızın mücadelesini anlaması açısından çok değerli bir kitap. Mutlaka okunması gerekiyor inşallah.
Ben bir şeyler eklemek istiyorum. Tabii. Normalde insanlar, ya bizi izleyenler de şöyle düşünebilir. Sadece bağnazlık Müslümanların arasında mı var diye. Yani İslam'da mı var? Hayır. Hristiyanlarda da var. Musevilerde de var. Ve o da çok yoğun bir şekilde var. Solcularda da var. Yani şöyle, hocamızın verdiği mücadele çok önemli inşallah. Çünkü o sadece tek bir kitleye değil, yani bütün bağnazlara karşı bir mücadele çok veriyor doğru. Elhamdülillah. Evet. Dolayısıyla kardeşlerimiz de dediğiniz gibi kitabı okumaları çok önemli. Evet. Bütün makaleleri paylaşmaları, Hristiyanlarla da konuşmaları çok önemli. Evet. Birçok kardeşlerimiz kiliselere gidiyor, orada kitap da atıyorlar. Çok önemli bir faaliyet olmuş oluyor inşallah. Onu dikkat çekecektim. Yani sadece Müslümanlarda mı var deyip de geçmemek gerekiyor. Yani diğer dinlerdeki insanlara da yardımcı olmak gerekiyor ki bu tehlikelerden kurtulsunlar.
Önemli bir nokta var konuyla ilgili. Yani hani bağnazlıları dışlamak anlamında değil, bağnaz düşüncenin yanlışlığını fark edip bunun yanlışlığını anlatmak önemli. Çünkü hocamızın hep söylediği bir şey, şimdiye kadar yanlış öğretilmiş bir şey var, evet, değil mi? Ama şimdi Kur'an ayetleriyle bakıldığında doğrunun ne olduğunu Allah bize gösteriyor çok şükür ki. O yüzden de yani dışlamak değil, hiçbir zaman, yani hocamız her zaman söylediği bir şey, her zaman doğruyu göstermek ve bu yolda da önce olmak inşallah.
Sevgi ve şefkatle.
Evet.
Kimseye yani ne kadar hakikaten karşı taraftan sert bir tavır gelse bile yine sevgi ve şefkat her şeyin üstesinden gelebiliyor. Zaten Allah onu bize emrediyor. Hiçbir zaman yılmadan, dirayetle her zaman sevginin, şefkatin, onun öncülüğünü yapmak, onun tebliğini yapmaktan vazgeçmemek gerekiyor. Hocamız bunu yapıyor ve bunu biz çok güzel sonuçlarını da görüyoruz.
Evet. İnşallah. Ve bir ahir zaman müjdesi olarak da bir hadisi hatırlatacaktım. Hadiste peygamberimiz bildirmiş, diyor ki Mehdi kaldırmadık, bidat bırakmayacaktır diyor. Evet. Yani bu hepimiz için müjde. Şimdiye kadar belki doğru zannedilen bazı yanlışlar olabilir. Ama bundan sonrasında Allah'ın izniyle inşallah umut ediyoruz ki hep beraber de gerçek İslam ahlakının gerçekte ne olduğunu göreceğiz inşallah.
Başka ekleyen bir şey yoksa o zaman bu akşamki programımızı burada sona erdiriyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Yarın görüşmek üzere inşallah.
İnşallah.